Ayrım 46, sayfa 193. Temsil heyetinin varlığına karşı çıkanlar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankara'ya varışları sırasında en önemli sorun Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da açılışı konusuydu. Gerçi Mustafa Kemal bu meclisten hiçbir şey beklemiyordu. Meclisin İstanbul'da açılmasına kendisi de Erzurum mebusu seçildiği halde sonuna kadar karşıydı. Ama Sivas'ta arkadaşlarının ısrarları karşısında bazı kayıtlarla onların görüşlerine uymak zorunda kalmıştı. İstanbul'a geçecek mebuslar münasip merkezlerde toplanarak önce temsil heyetiyle konuşacaklardı. İstanbul Meclisi'ne gidince orada güçlü bir müdafaa-i hukuk grubu teşkil edeceklerdi. Bu grup meclis açılırken kendisinin meclis reisliğini teklif edecekti. Gerçi o reis seçilse de İstanbul'a gitmeyecekti. Ama o bu çıkışta Anadolu'nun ve milli birliğin sesini ilan etmek bakımından bir değer görüyordu. Nihayet grup mecliste bütün meselelerde temsil heyetinin görüşlerini savunacaktı. Ankara ile daima temas halinde kalacaktı. Sivas Kongresi'nde kesinleşen misak-ı milli esaslarının savunulması ve duyurulması da gene bu kararlar içindeydi. Bütün bunları bu şekilde en başta düzenleyecek olan da Rauf Bey'di, parantez içinde Orbay. Fakat bu koşullar ve kararlar yürümedi ve bu hal onu çok üzdü. Evvela İstanbul'a hareketten önce Anadolu'dan seçilen müdafaa-i hukuk mebuslarıyla istenilen grup temas ve toplantıları yapılamadı. Gerçi 3 Ocak 1920 tarihinden itibaren Ankara'ya gelmeye başlayan bazı mebuslarla konuşuldu. Ama bu temaslar istenilen derinlikte olmadı. Konuşmaların esası İstanbul Meclisi'nde kurulacak müdafaa-i hukuk grubu ve takip olunacak siyasetti. 19 Ocak 1920'de meclis açıldı. Fakat orada bu müdafaa-i hukuk grubu kurulamadı. Onun yerine Rauf Bey ve bazı arkadaşları önder olarak Felahı Vatan Grubu adı altında dar ve gevşek bir teşekkür meydana getirdiler. Halbuki temsil heyetinin Mustafa Kemal'den gayrı hemen bütün azaları meclisteydiler. Rauf, Hüsrev Sami, Masar Müfit, Kara Vasıf, Bekir Sami, Rüstem Beyler ve başkaları. Sonra hem de Mustafa Kemal'in arkadaşları arasında beklenmeyen bir görüş gelişti. Madem ki İstanbul'da Ali Rıza Paşa kabinesi gibi ılımlı bir kabine vardır ve Mebusan Meclisi açılmıştır, o halde temsil heyeti artık hükümet işlerine karışmamalıdır. Ali Fuat Paşa siyasi hatıratında bu gelişmelerin belirmesi hakkında ve bu cereyanı tasvip etmeyerek şunları kaydeder. Ali Rıza Paşa hükümetinin ruh hali, imanı biraz zayıf olan arkadaşlarımıza da sirayet etmeye başlamıştı. Bunlar ekseriyetle şöyle düşünüyorlardı. Madem ki İstanbul'da vatanperverliklerinden şüphe edilmeyen bir hükümet iktidara gelmiştir, meclisi mebusan da açılacaktır, artık milletin mukadderatını onlara bırakarak gayrimesul teşkilatla beyhude meşgul olunmamalıdır. Dipnot Ali Fuat Cebesoy'un Hatıraları Cilt 1, sayfa 272-273. Bu düpedüz Mustafa Kemal'in kenara itilmesi demekti. Meclis açıldıktan sonra bu akım daha da arttı. Meclisin açılışına padişah gelmemişti. Nutkunu Dahiliye Nazırı okudu. Fakat Mustafa Kemal meclisin açılışından hemen 2 gün sonra 23 Ocak 1920'de İstanbul'daki arkadaşlarına ve bazı makamlara gönderdiği telgrafta meclisin dağıtıldığı hakkında bir iradenin mecliste birden okunabileceği ihtimaline dikkatleri çekmişti. Bu şaşılacak bir öngörüştü. Nitekim onun kendisini meclis reisliğine seçmelerini istemesi icabında Anadolu'da bu vazifeye devam edebilmesini sağlamak içindir. Ama meclis açıldığı zaman reis seçimi işinde Ankara'da verilen bu karar başta Rauf Bey olmak üzere arkadaşları tarafından ortaya atılmamıştır. Ama Mustafa Kemal meclisin feshinden korkmaz, bu neticeyi bekler. Çünkü ona göre meclisin feshi milli müdafaya teşebbüs zamanının geldiğine bir işaret olacaktır. Yani onun şahsen meclisin feshinden bir korkusu yoktur. El verir ki gafil avlanılmasın ve yabancıların kıskacına adam kaptırılmasın. Mecliste kurulacak müdafaa-i hukuk grubu ve onların açık ve cesur davranışlarıyla milli mücadelenin sesi ve davaları millete duyurulsun. Fakat Felahı Vatan grubu onun bu beklediklerine cevap veremez. Şubat'ın ilk günlerinde temsil heyetinin artık lüzumsuzluğu İstanbul mebusları arasında yaygın bir cereyan haline alır. Hatta 14 Şubat 1920'de bizzat Sadrazam Ali Rıza Paşa, vilayet ve sancaklara yaptığı bir tebliğde bu konuda kesin bir cephe alır. Parantez içinde büyük nutuk. Vilayet ve müstakil sancaklara, meclisi mebusanda okunan ve büyük çoğunlukla desteklenerek hükümete güven gösterilen programın önemli noktalarından biri, meclisin her türlü milli emellerin tek belirebileceği bir yer olmasıdır. Meclis hamdolsun işe başladığına göre, meşrutiyet hükümlerinin her nevi etkilerinden arınmış olarak işleyebilmesi için Memleketin içinde, bu meclisten başka bir yerde milli irade namına söz söylemeye ve isteklerde bulunmaya artık yer ve imkan kalmadığından hükümet işlerine müdahale gerektireceği bu genelge ile bildirilir. Sadrazam Ali Rıza. Zaten İstanbul, Ankara'ya yeni idareciler de bulmuştu. Ziya Paşa isminde birini vali, Küçük Ahmet Fevzi Paşa isminde bir zatı da kolordu kumandanı olarak yolluyorlardı. Parantez içinde 19 Şubat 1920. Felah-ı Vatan grubundan durmadan uyuşturucu yazılar geliyordu. Düşmanlardan insaf ve atıfet, parantez içinde lütuf ve merhamet, ummak hastalığı gittikçe yayılıyordu. Halbuki milli hareket, düşmandan atıfet ve insaf ummak gafletine karşı bir uyanıştı. Sadrazamın genelgesi Mustafa Kemal'i çok sinirlendirdi. O zamanki duygularını şöyle anlatır. Böyle bir genelgeye ne hacet vardı? Temsil heyetini milletin gözünde küçük düşürmekten, onun cezalandırılacağından bahsetmekte ne fayda vardı? 17-2020'de kumandanlara şu telgrafı yayınladı. Milli iradenin kanuni tecelligahı olan meclis-i mebusanı açarak, milli hakimiyeti teyide muvaffak olan cemiyetimizin en önemli ve esaslı vazifelerinden biri de, milli emellere uygun esaslar dahilinde bir sulhün akdine kadar milli birliği muhafaza etmektir. Cemiyetimizin her zorluğu yenerek vatanı ve milli varlığı kurtarmak hususundaki kurtarıcı faaliyetlerini milli gayenin elde edilmesine kadar daha büyük bir azim ve imanla devamı lazımdır. Milli teşkilatın vatanın her köşesinde umumi ve yaygın bir surette taazzuvuna devam olunmasını, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti namına Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in o günleri en telaşlı günlerinden sayılsa gerektir. İplerin ucu elden kaçıyordu. Hatta 23 Şubat 1920'de Kazım Karabekir Paşa'dan çok düşündürücü, çok manalı bir telgraf aldı. İstanbul'da Milli Meclis'te beliren cereyana karşı temsil heyetinin ve Kuvayi Milliye'nin ters ve tahakküm edici bir durum almasını uygun bulmuyorum. Heyeti temsiliyenin bu işin içinden vakarla çıkması için işin sorumluluğunu ve keyfiyetin takdirini Milli Meclis'in namus ve hamiyet uhdesine bırakmayı mütalaa ediyorum. Temsil heyetinin ve Kuvayi Milliye'nin varlığını muhafaza etmesine Milli Meclis taraftar olmazsa, temsil heyetinin artık Milli Meclis'e mukadderatını tevdi ederek dağılmasını ve faaliyet mevkinden çekilmesini yazar ve bir de teşekkür eder. İşte görüşlerim bundan ibarettir. İstanbul Meclisi'ndeki arkadaşlarının yani Müdafaa-i Hukuk Grubu olarak teşkilatlanmalarını beklediği halde, Felah-ı Vatan Grubu adı altında gevşek bir kuruluş halinde beliren grubun durumu hakkında görüşleri ise hazindir. Dipnot, İstanbul Meclisi'nde temsil heyeti üyesi Mazhar Müfit Bey'e, parantez içinde Kansu, yazdığı mektuptan. Büyük nutuk. Milli Meclis'in ve Felah-ı Vatan Nam grubunun hakiki halini tasvir eden beyanlarınızdan çok müteessir oldum. İzahlarınız ve tavsiyelerinizle nazarımda beliren manzara çok elem vericidir. Zavallı millet. Hayatını, varlığını, mukadderatını müdafaa etmek, muhafaza etmek ve sağlamakla vazifeli bildiği mebuslarını daha ilk anda hakiki vatan ve millet vazifelerini unutmuş görünüyor. Bu ruh haleti, bu ahlak mahiyeti karşısında mebhut hayret içinde ve samit kalırım. Bu zihniyet ve karakterlerin teşkil edeceği gruptan da, partiden de ben, memleketi kurtarıcı sağlam bir durumun alınabileceğine hükmedemiyorum. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin teşkilatına ve bu teşkilatın vücuda getirdiği Kuvayi Milliye'ye dayanmaya ihtiyaç kalmadığını, gafilce hareketleriyle açığa vuran Mebusan Meclisi'nin ve Felah-ı Vatan grubunun bu husustaki kesin kararların araştırılarak tarafımıza bildirilmesini Rauf Bey'e yazdık. Bu kararı verirken yüce mebusların toplantı yeri olan Darül Hilafe'de, parantez içinde İstanbul'da, 40 bin Fransız, 35 bin İngiliz, 2 bin Yunan ve 4 bin İtalyan kara kuvvetinin biriktiğini ve İngiliz Akdeniz Donanması'nın Fındıklı Sarayı'na karşı, parantez içinde Mebusan Meclisi'nin toplandığı saray, demir atmış olduğunu göz önünde bulundurmak lüzumunu hatırlatırım. 20-21 Şubat 1920. Evet, Karabekir bir kumandandı ama ne var ki bir lider değildi. Kaldı ki İstanbul'daki gelişmeler, Mebusan Meclisi'nde ve Felah-ı Vatan grubundaki mebusların gaflet uykuları içinde bir güvenlik havasına dalmalarına hiç de elverişli değildi. Daha 21 Ocak 1920'de, yani meclisin açılışından 2 gün sonra, İngiliz İşgal Kumandanlığı Sadrazam'a baskı yaparak Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın işlerinden atılmalarını istemişti. Bu istek yerine getirilmişti de. Yani İstanbul'da kabine kendi iç işlerine bile sahip değildi. Gene İngilizler hem Yunan kuvvetlerine hem de güneydeki işgal kuvvetlerine karşı milli hareketlerin durdurulmasını, dağıtılmasını istemişlerdi. Halbuki bu istek ileri sürülürken Yunanlılar İzmir'e Şubat'ın 18, 19 ve 20. günlerinde yeniden büyük kuvvetler çıkarıyorlardı. Cephelerde taarruza hazırlanıyorlardı. Hem de öyle bir hazırlık ki bir taraftan bu kuvvetler cepheye sürülürken diğer taraftan gene İngilizler Yunanlılar karşısındaki Kuvayi Milliye'nin 3 kilometre geri alınmasını sadrazamdan istiyorlardı. Sadrazam bunu elbette ki yapacak güçte değildi. Ama İngilizler Harbiye Nazırını ve Genelkurmay Başkanını attırdıktan sonra şimdi de kabineyi toptan atmak için zemin hazırlıyorlardı. Yunanlılar 3 Mart 1920'de taarruza geçti ve Gölcük Yaylası'yla Bozdağ'ı işgal ettiler. Saray çevresinde daha başka tertipler dönüyordu. 3 Mart 1920'de İsmet Bey, parantez içinde İnönü, o zaman Harbiye Nezareti kadrosunda, İngilizlerin yardımıyla İstanbul'da bir cemiyet kurulacağını, hükümetin düşürüleceğini, meclisin feshedilip İzmir ve Adana cephelerinde düşmanla işbirliği yapılacağını, Kuvayi Milliye'nin dağıtılacağını, İstanbul'da bir hilafet şurası kurulacağını başyaverlik vasıtasıyla Ankara'ya haber vermişti. Zaten 3 Mart 1920'de Sadrazam Ali Rıza Paşa kabinesi istifa etmekle meydan fiilen padişah ve işgal kuvvetlerinin uşaklarına kaldı. Bu hal karşısında meclisin ve Felah-ı Vatan grubunun bütün yapabildiği padişaha bir heyet göndererek milli teşkilatın padişaha bağlılığını bildirmek ve kurulacak kabine hakkında bazı dileklerde bulunmak kararı almaktan ibaret kaldı. Fakat padişah kendisine bağlılıklarını sunacak bu heyeti kabul etmedi bile. Mustafa Kemal'e gelince, o işlerin gelişmesini dakikası dakikasına takip ediyordu. Padişah kötü bir sadrazam seçerse, düşmanlar müdahalelerini daha da arttırırsa, hatta meclis feshedilirse ne olacaktı sanki? Olacak şey belliydi. İstanbul'dan ve saraydan hala bir şey bekleyenlerin, düşmanların insaf ve atıfetine güvenenlerin son ümitleri de kırılıp gözleri açılacaktı. O zaman hem bu gözler hem bütün milletin bakışları ister istemez ve artık tek ümit kâbesi olarak Ankara'ya çevrilecekti. Milletin kendi davasını kendisinin savunması gerçeği, yani Mustafa Kemal'in tezi, ister istemez kuvvet kazanacaktı. Hulasa o, vazifesini adım adım yapmalıydı. Nitekim 4 Mart 1920'de padişaha bir telgraf çekerek durumu ifade ettikten sonra, milli vicdanı temin edemeyecek bir kabine reisine milletin bir dakika tahammül edemeyeceğini ve böyle bir şey olursa Osmanlı Devleti tarihinde evvelce misali görülmemiş olaylara meydan açılacağını bildirdi. Bu sözler olacak şeyleri nasıl da açıkça ve önceden haber veriyordu.